Çekten.
Oysa adımız da
yemek.
Hayatın Sesleri.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınından, canlı yayından, Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Takvimler 1 Temmuz 2021 günlerden Perşembe'yi, Türkiye'de saatler 15.05'i gösteriyor. Güzel bir günden herkese sevgiler, selamlar gönderiyoruz. Efendim bizi Türkiye'nin Sesi Radyosu.com, TRT Memleketim FM.com ya da TRT Dinle uygulamasından dinleyebilirsiniz. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca yaklaşık bir saat sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hemen iletişim yollarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız çift 090 312 463 34 19 463 34 21. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da Hayatın Sesleri sayfamızdan da bizlere ulaşabilir. Duygu, düşünce ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, teknolojiden uzak yaşamanın mümkün olmadığı bir dünyadayız. İnternet ağları, akıllı telefonlar, tablet ve bilgisayarlar her yanımızı maalesef kuşatmış durumda. Teknoloji hayatımızı kolaylaştırıyor, evet, fakat bir takım olumsuz etkileri de söz konusu. Özellikle çocuklar bu olumsuz etkiye maruz kalıyor. Akıllı telefonlar, internet ve dijital oyunlara aşırı yönelim maalesef bağımlılığa dönüşebiliyor efendim. Okulların tatil olduğu bu günlerde bilakis ilkokul düzeyindeki çocukların teknoloji bağımlılığının önüne geçmek için aileler bir takım tedbirler almalı. Özellikle ebeveynin bu konudaki rolü ve etkisini, sosyal çevrenin ne kadar etkili olduğunu, çocuğun hangi sebeplerle teknoloji araçlarına yöneldiğini ve bu yönelimi önlemenin yollarını konuşacağız. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar konu hakkında değerlendirmeleriyle yayınımızda olacak. Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlediği yaz Kur'an kursları 5 Temmuz'da başlıyor. Hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Dersler yüz yüze ve online olarak yapılacak. Huzur Hayat köşemizde bu hafta Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamızla Kur'an'ın manevi ikliminde çocuklarımızı, Kur'an-ı Kerim eğitiminin ayrıntılarını konuşacağız efendim. Hayatın Sesleri başladı. Şimdi güzel bir müzik geliyor kulaklarınıza.
Mokus talihim
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. TRT Memleketim FM ortak canlı yayınıyla hayatımız devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, hayatımızın her yanını kuşattı bu teknolojik aletler. Akıllı telefonlar, bilgisayarlar, tabletler ve daha niceleri. Teknolojinin içerisindeyiz. Bu teknolojiden bağımsız yaşamak neredeyse imkansız. İşte bu önemli konuyu konuşacağız. Çünkü bu önemli konu en çok da çocuklarımızı etkiliyor. Şu anda telefon attığımızda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar var. Hakan Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Merhabalar herkese.
Çok teşekkürler hocam. Bugün 1 Temmuz 2021 kısıtlamaların sona erdiği, hepimizi sevindiren gelişmelerin olduğu bir gün. İnşallah bu koronavirüsü en kısa zamanda başımızdan def ederiz ve sizi stüdyoda ağırlarız. Böyle yüz yüze bakarak sohbetimizi gerçekleştiririz. Çünkü özledik o günleri.
Sağ olun, inşallah.
Evet hocam, teknoloji bağımlılığını konuşacağız. Az önce de bahsettim, teknoloji hakikaten her tarafımızı sardı. Sanki bir elimizmiş gibi, bir uzvumuzmuş gibi ondan ayrı kalmak neredeyse mümkün değil. Tabii çok önemli faydaları var. Bunun yanında kötü, zararlı yanları da var. Bunu aslında kötü yanlarını tolere etmek lazım. Faydalarını artırmak gerekiyor. Hocam öncelikle bağımlılık ne demektir?
Evet.
Buradan başlayalım sohbetimize.
Bağımlılık bir ruhsal bir bozukluk, bir sorun, bir problem. Biz de ruhsal bozuklukları tanımlarken belli ölçütlere göre tanımlıyoruz. Bunlar duygu, düşünce, davranış düzeyinde tanımlar. Aslında ruhsal bozukluklarda görülen bu tür belirti ve bulgular normalde hayatımızın içinde zaman zaman ortaya çıkabilecek şeyler. Ama bunlar belli bir süreyi, sıklığı, şiddeti, yoğunluğu aşıyorsa o zaman artık bir problem olmuş demektir. Bu anlamda genel olarak bağımlılık dediğimizde kişinin belli bir maddeyi veya belli bir davranışı ki günümüzde sadece madde bağımlılığı değil teknoloji bağımlılığı da bizde bir artık rahatsızlık olarak sınıflanıyor.
Evet.
Belli bir teknolojiyi diyebiliriz. Kişinin kendisine zarar verecek şekilde, tehlikeli olabilecek şekilde kullanması, bu yaptığı şeyden ya da kullandığı maddeden dolayı ya da yaptığı davranıştan dolayı sosyal veya kişisel anlamda sorunlar yaşaması, bu yüzden dolayı kendisiyle ilgili yapması gereken önemli bir takım rolleri gerçekleştirememesi, ihmal etmesi, örneğin işti, okuldu, evdeki sorumluluklardı, bunları yapmaması, bu bağımlı olunan şey yapılmadığında ya da kullanılmadığında kişinin kendisini rahatsız hissetmesi, giderek bağımlı olunan şey neyse onu daha da fazla yapmak, giderek miktarının süresinin artması, kişinin bağımlı olduğu şey neyse onu niyetlendiğinden daha fazla yapması ya da kullanması. Örneğin işte bir bilgisayarın başına geçtiğinde bir oyun için hani bir yarım saat oynar bırakırım derken işte evet, saatler sonra belki ne bileyim geceleri uykusuz kalacak şekilde devam etmeye başlaması, bir yandan onu kontrol etmeye, azaltmaya çalışmasına rağmen bunu başaramama, yani o davranış ya da o bir madde alımıysa işte onun üzerindeki kontrolü kaybetme, çok fazla zamanın bu işle geçmesi, o bağımlı olunan şeyle ve buna bağlı bir takım psikolojik problemler yaşaması artık kişinin ve önemli bir takım aktivitelerini artık bırakıp sadece ve sadece o işle uğraşır hale geldiğinde artık o durum bir bağımlılık halini almıştır diyoruz.
Yani bir iş sistemli bir şekilde yapıldığında ve kısa aralıklarla yapıldığında artık o kişiye bağımlı diyebiliyoruz.
Evet, o daha doğrusu şöyle de şunu da ekleyebiliriz. O davranış üzerinde kontrol gittiğinde artık o bağımlılık. Ama bu şöyle bir şey değil, hani örneğin işte hepimiz hava alıyoruz. Hava olmadan yaşayamayız. Yemek yemeden yaşayamayız. Su içmeden yaşayamayız. Bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Yani bunları sürekli yapmamız gerek. Ama eğer aslında kendisi ihtiyaç olmayan bir şey, kişi için bir ihtiyaç haline almışsa artık ona bağımlı olmuştur diyebiliriz. Örneğin işte sigara bir ihtiyaç değil ama o kişi için artık bir ihtiyaç düzeyine yükseldiyse artık o bir bağımlıdır diyebiliriz.
Evet. Hocam malumunuz bu pandemi döneminde okullara ara verildi. Çocuklarımız evlerinden online olarak eğitim almaya başladılar ve bu yolla da teknolojiyle daha da bir iç içe oldular.
Evet.
Hiç olmadığı kadar. Şimdi tabii eğitim açısından çok faydalı ama bunun yanında işte internette geçirilen boş vakitler, oyunlara fazla yönelilmesi çocuğu tabii etkiliyor. Belki sosyal hayattan kopartıyor. Bu teknoloji bağımlılığının zararlarını nasıl önleyebiliriz? Bir
evet.
bakıma bunu da konuşmamız gerekiyor.
Tabii.
Çünkü
tabii.
Geçtiğimiz günlerde malumunuz sosyal medyada haberlerde çok konuşuluyor. Bu Elmalı davası var. Hepimizi derinden yaraladı. Şimdi bu çocuklarımız internete erişim imkanına sahipler. Bu haberlerle de karşılaşabiliyorlar ve onların ruh dünyalarında da derin yaralar açıyor. Anne babalar bir bakıma bunları da engellemeye çalışmalılar değil mi?
Evet. Şimdi özellikle hani davranışsal bağımlılıklar artık yeni gelişen kavramlar. İşte önce kumardı, arkasından teknoloji, internet, bilgisayar oyunu bağımlılığı gibi kavramlar iyice yerleşti.
Hı hı.
Bu salgın dönemiyle birlikte tabii ki bu internet teknolojisinin veya genel anlamda ekran kullanımının artmasıyla birlikte daha eğilimli olan kişilerde aslında bu tür bağımlılıkların gelişmesine de uygun bir zemin oldu maalesef. Şimdi pek çok şey yapıyoruz ama bazı şeylere daha kolay bağımlılık gelişiyor, bazılarına daha zor. Örneğin işte yürüyüş, spor, egzersiz yapmak, hani evet buna da bağımlılık geliştiği görülmüş ama mesela bir teknoloji bağımlılığı veya internet bağımlılığı ya da bilgisayar oyunu bağımlılığı çok daha kolay gelişiyor. Niye? Çünkü kişi açısından çok daha kolay ödüllendirici, yapması çok daha kolay, ulaşılması çok daha kolay bir olay olduğu için. Burada tabii bir yandan aslında hayatımızı kolaylaştıran ve geliştiren bir şey ama zararlı ya da problemli bir duruma da dönüşebilir.
Evet.
Her bilgisayar kullanımını, her teknoloji kullanımını, her sosyal medya kullanımını hani bir rahatsızlık gibi de değerlendirmemek gerek. Ama eğer çocuk veya kişi kendisini elektronik o araçlar, gereçler, internet, bilgisayar, ekran olmadan eğlendiremiyorsa, yani tek kendini meşgul etme aracı o haline gelmişse, eğer bunlara ulaşamadığında çok kendini duygusal olarak kötü hissediyorsa, işte çocuksa ağlıyorsa, tutturuyorsa, öfke gösteriyorsa, bilgisayar dışında, ekran dışında bir zaman geçirmeye, ne bileyim bir parka gitme, bir bahçede oynama, dışarıda vakit geçirme, bunlara karşı hep bir negatif tutum geliştiriyorsa,
evet,
yani kişisel olarak işte arkadaşlarıyla oynama vesaire, onu tercih etmeyip de ekrana yöneliyorsa ve etrafında elektronik araçlar, gereçler, bilgisayar, televizyon olmadan kendini idare edemez hale geldiyse, işte o zaman artık bir bağımlılık halini almıştır diyoruz. Önceki saydığım kriterler de aslında aynen geçerli.
Evet.
Dolayısıyla bizim çocuklarımızın ne yapmadığını çok iyi bir şekilde gözlemlememiz gerek. En çok da gördüğümüz şey mesela çocuk kendini eğlendirsin diye, sussun diye, ağlamasın diye önüne bir tablet koymak. Çok küçük çocukların bile maalesef.
Hakikaten bazen hocam çok zararlı. Ben şunu da gözlemliyorum.
Görüyoruz.
Anneler mutfağa iş yapmaya giriyorlar. Çocukların eline cep telefonu, tableti veriyorlar. Oynayıp duruyor. Ya
evet.
Da eskiden televizyonu açar, çizgi film izletirlerdi saatlerce. Şimdi onun yerine işte cep telefonları, akıllı telefonlar, tabletler aldı.
Şimdi kesinlikle ve kesinlikle bu çocuk hekimlerinin önerdiği şey 2 yaşa kadar sıfır temas. Yani bu cep telefonuydu, tabletti, şuydu buydu, ekrandı. 2 yaşına dek çocukların çok kısıtlı yani hiç temas etmemesi öneriliyor.
Hmm.
Ondan sonra da hep sınırlı kullanım ve neyi kullandığı, kullanmadığı konusunda ebeveynin sürekli bir denetimi altında. Yani küçük çocuklarda işte o belli bir yaşta diyelim işte süreler artar tabii yaş ilerledikçe. Ama maksimum 30 dakikayı geçmemesi okul çocuklarında öneriliyor. Tabii şu anda hani dersler vesaire de ekrandan yapılıyor. O ayrı mesele ama hani oyundu, işte internette gezinmekti, sosyal medya kullanımıydı. Bunları sınırlamak gerekiyor. Bunlar için bir takım sınırlayıcı programlar da var. Hani çocuğun kullanacağı araç gereci ona uygun olmayan sitelere girmemesini sağlayan ya da belli bir süre geçtikten sonra şeyin kullanımını kapatan programlar var tabletlerin. Ama 2 yaşın altında kesinlikle yok. İşte 2 ila 4 yaş arası çocuklarda kısıtlı bir zaman. Yani bir saati geçmeyecek bir süre. 5 yaşını geçenlerde de genelde 2 saat gibi bir sınır konuluyor. Tabii bunlar hani eğlence için olan şeyler. Hani ders için olanı ayırıyoruz bundan.
Hocam ben şöyle düşünüyorum. Katılır mısınız? Nasıl değerlendirirsiniz? Çocuklar internete anne babalarının gözetimi altında girmeli. Bazı çocuklar alıyor kesinlikle telefonu, tableti, bilgisayarı, evet, odasına kapanıyor, kapıyı kapatıyor. Orada internete giriyor. Ama bunun yanında böyle pop-up dediğimiz işte virüs gibi siteler açılıyor ve bunda da müstehcen görüntüler olabiliyor ve çocuğun o ruh dünyasını karartıyor.
Anne baba mesela çocuk bir bilgisayar oyunu oynuyorsa diyelim, muhakkak yanına gidip bir bakmalı. Ne oynuyor, nasıl bir oyun. Yani ekran ve onu baş başa bırakıp, hele de yaş küçükse özellikle daha da önemli bu. Çünkü internet bir derya. İçinde ne olduğu belli değil. Her şeyi bulabilirsiniz. Çok tabii, kötü şeyler de var, çok iyi faydalı şeyler de var. Hani orada nasıl ki biz çocuğumuzu sokağa bırakmıyoruz. Hani ne bileyim işte yaşına göredir. 5 yaşındaki bir çocuğu tek başına dışarı bırakmazsın. Hani ama evet, işte 15 yaşında bir çocuk daha ne olup bittiğini bilir, daha bilinçlidir. Sürekli bizim hani ebeveyn olarak örnek olmamız da gerek. Biz eğer sürekli tabletle, telefonla, ekranla haşır neşirsek, çocukla hiç konuşmuyorsak, temas etmiyorsak, o zaman tabii çocuktan da bir şey beklememiz çok gerçekçi olmaz. Bizim evet, çocuklarla sohbet etmemiz gerekirse mesela bir takım oyunlar var. Çocuklar oyunları sever, küçük çocuklar. Hele anne babayla oynamayı da sever. Ergenler hoşlanmayabilir. Anne babadan onlar daha bir bağımsızlaşmak ister. Akranlarına daha çok yönelirler. Ama ergenlik öncesi çocuklar anne babayla vakit geçirmekten hoşlanır. Onlarla birlikte sohbet edebiliriz, oyun oynayabiliriz. Yapabileceğimiz şeyleri mümkün olduğunca çocuğa ayırarak, yani bir yandan biz televizyon seyrederken çocuk da yanımızda duruyorsa bu çocukla vakit geçirmek değil.
Evet.
O zamanı çocuğa vererek onunla paylaşmak bir şeydir.
Evet. Hocam bir misafirliğe gittiğimizde ya da bize misafir geldiğinde işte o ailelerin küçük çocukları bize geliverir, der ki hadi oyun oynayalım mı? Sohbet edelim mi demez mesela. Hadi evet, oyun oynayalım evet, mı? Çünkü evet, duygu ve düşüncelerini oyunla anlatmaya çalışır,
kesinlikle,
değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle, kesinlikle. Özellikle bu çocukla biz eğlendirici bir şeyler yapıyorsak, fiziksel aktivite, eğlenince, efendim bu bir sandalye kapmaca olabilir, işte saklambaç oyunu olabilir, dışarıda çıkıp işte bitkilerle, efendim toprakla haşır neşir olmak olur, bir hayvan beslemek olur, gezmek, dolaşmak olur. Çocuk onlardan zaten çok hoşlanır ve bir yerde o kabiliyet gelişir. Şimdi bizim özellikle çocuklar erken yaşta, tabii beyinleri, sinir sistemleri daha gelişime açık. Şimdi bu yaşlarda sürekli elektronik, dijital teknoloji, bunlarla muhatap olurlarsa diğer bölümleri beynin az gelişiyor. Çok kullanılan kısım daha fazla gelişiyor. Dolayısıyla bizim çocuk ne kadar erken yaşta bu tür şeyleri geliştirirse, onun tadını alırsa, doğal eğilimi de vardır çocuğun. Hani hiçbirimiz teknolojiye eğilimli olarak dünyaya gelmiyoruz. Sonuçta insan tabiatı doğaya, doğada yaşamaya, fiziksel harekete yatkın. O yatkınlığı biz köreltmeyelim, geliştirelim, besleyelim. Ama bunun için bizim çaba göstermemiz gerekiyor. Yani işleri kendi gidişine bıraktığımızda maalesef işin kolayına kaçar. Biz de kolayına kaçarız, çocuk da kolayına kaçar. O zaman da teknoloji bağımlılığı gelişme riski artar.
Peki hocam, anne babalar çocuklarına internet dışında nasıl başka ilgi alanları oluşturabilirler?
Şimdi bizim zamanımızda mesela, ki hala da çokça bulunur, böyle masa oyunları dediğim oyunlar vardır. Hani özellikle evet, işte okul çağı çocuklarında çok uygun. Hatta onun okul öncesi olanları da var. Çocukla birlikte böyle bir ona ayrılmış bir oyun zamanı ayırmak. Ve o sırada dediğim gibi küçük çocuklar kendi akranıyla ya da hani anne babayla oynamaktan ya da bir büyükle oynamaktan da hoşlanırlar. Bizim bunu bir fırsat gibi görüp değerlendirmemiz gerek. Çünkü daha sonra böyle bir dönem asla elimize geçmeyecek. Onun dışında birlikte fiziksel aktivite yapmak, işte top oyunları oynamak. Yani o kadar kolaydır ki çocuk güldürmesi, eğlendirmek. Hani çocuğun tabiatında var çünkü. Çocuk anı yaşar. Daha sonra yetişkinliğe doğru gittikçe aslında çocuklar daha kendi zihinsel aktivitesi artıyor, kendi içlerine dönebiliyor. Ama genelde o okul çocuğu, ilkokul çocuğu, oyun çocuğu dediğimiz yaşta çok güzel katılım sağlarlar. Birkaç aile bir araya gelerek yine tabii onların da gözetimi altında çocuklar birbiriyle oyunlar oynayabilir. Bunun dışında tabii ki hani bir teknolojiyle de tanışacak. Orada da bence çocuğa yararlı olacak bir takım materyaller. Çocuğun yine eğitiminde faydalı olabilecek materyaller denen. Mesela ben kendi şeyimi hatırlıyorum. İlkokul döneminde okul radyosu vardı. Ben muntazaman onu dinlerdim. Hem hoşuma giderdi hem de pek çok şey öğrenirdim.
Evet.
Bizim için radyo mesela önemliydi o dönemler. Belli bir hani radyoya ayırdığımız zaman
vardı. Sihirli bir kutu hocam.
Evet. Yani bunlar durduk yerde ilhamlı olmaz. Çocuğu tanıştırmamız gerek bunlarla. Evet. Ve çocuklar bunlarla tanıştığında güzel tepkiler verir. Yani bizim teknolojiden bağımsız alanlar yaratmamız gerek çocuğumuzla. İşte o ne bileyim birlikte yemek yapmaktır, birlikte ev ödevi yapmaktır, yatarken efendim bir hikaye okumaktır. Bunlar çocukların daha sonra da emin olun en fazla hatırlayacağı şeyler bunlar olur.
Evet. Hocam ne acıdır ki dünyada bu pedofili vakaları hızla artıyor. Hepimizin çocukları, yeğenleri var. Allah tüm evet. çocuklarımızı korusun kötü, şerli insanların şerrinden. Anne babalar dışarıdan gelen evet. tehlikelere karşı çocuklarını nasıl koruyabilirler? Şimdi bir çocuk internette hemhal olurken işte kötü art niyetli insanlar bu evet. çocuklara erişmeye çalışıyor. İşte bazıları sosyal medyadan mesaj gönderiyor, görüntüler gönderiyor. Bu çocuktaki değişimi nasıl fark edebilirler aileler?
Şimdi özellikle küçük çocuklarda dediğim gibi ne yaptığının, internette nereye girdiğinin vesaire farkında olması gerek. Bunun dışında kreş vesaire gibi yerlerde hani zaten öğretmenleri dikkat ediyordur onların ama bazen bu bakıcılarda bu tarz problemler yaşanabiliyor.
Evet.
İyice hani bir kişiyi kişi olarak tanımadan çocuğu emanet etmemek gerek. Bunun dışında çocuğumuzla eğer biz konuşursak, oyun oynarsak, konuşmalarında, oyunlarında onu gösterir. Yani özellikle çocuğu karşımıza alıp böyle bir şeyi sorgulamayalım, bu da çocuğu rahatsız eder. Ama biz çocukla konuştuğumuzda, çocukla temasımız olduğunda, çocukla oyun oynadığımızda, oyunlarında, konuşmalarında ifade eder. Genelde şey öyle, çünkü bazen hiç umulmadık. Yani aslında bakarsanız bu cinsel istismar olgularında en fazla da çocuğun tanıdığı kişiler yapıyor. Yani maalesef, böyle yabancı evet. kişilerden çok. Daha büyük çocuklar için bu teknoloji üzerinden, internet üzerinden şeyler olabiliyor. İnternette kesinlikle takip etmek, nereye giriyor, nereye çıkıyor, ne yapıyor onların farkında olmak, sorular sormak, nelerle uğraştığına ilişkin tabii ki. Hı-hı. Ama daha küçük çocuklar için de bizim çocukla ilgilenmemiz gerek, çocuğun dediklerini dinlememiz gerek. Çocuğun anlattıklarını dinlememiz gerek. Çocukta bir davranış değişikliği görürsek, çocukta bir içe kapanma görürsek, çocukta belli şeylerle ilgili daha önce olmayan korkuların belirdiğini görürsek dikkat etmemiz gerek. Ne bileyim bir anne işte çocuğuyla ilgileniyorsa, onun bakımını yapıyorsa, saçını tarıyorsa, giydiriyorsa çocuk o sıralarda da söyleyebilir böyle şeyleri spontan bir şekilde. O zaman böyle bir şeyden şüphelendiğimizde muhakkak bir ruh sağlığı uzmanından önce kendimiz bilgi almalıyız. Hani böyle böyle bir şey var, bu nedir, böyle bir şey olabilir mi, ne yapalım gibi. Yani çocuğu devreye sokmadan önce biz çocukta ne gördüysek, ne duyduysak onu bir çocuk ruh sağlığı uzmanıyla paylaşıp onun gösterdiği yönergeyle hareket etmeliyiz. Dediğim gibi normalde küçük çocuklar neşelidir, canlıdır, hayata bağlıdır. Eğer bir değişiklik görürsek, bir korku görürsek, bir farklılaşma görürsek, hele de farklı insanlarla temas ediyorsa, kreştir veya işte bakıcıdır vesaire gibi, böyle işaretlere dikkat etmeliyiz. Evet. Yalnız dediğim gibi kendi kendimize de dedektiflik yapmayalım. Çünkü şunu diyorum, hani çocuğu karşımıza alıp bu tür soruları sormak meselesi. Çünkü bu soruları sormanın da özel bir biçimi vardır. Çocuğun anlattıklarını dinleyelim, oyunlarını dinleyelim. Onlarda ne olup bittiğini soralım. Ama biz ona özellikle aklına gelmeyen bir şeyi sokacak şekilde sorular sormayalım.
Evet. Sizin de bahsettiğiniz gibi burada ailelere, anne babalara çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Evlatlarını gözlemleyecekler ve ilgilerini, dikkat, sevgilerini gösterecekler. Ona uygun sorular sorup çocuğu kontrol edecekler. İşin özeti bu diyorsunuz.
Yani şöyle, çocukla temasta bulunacaklar. Çocuğuyla konuşacak, çocuğuyla ilgilenecek. Eğer bir anne baba çocuğuyla ilgileniyorsa, çocuğuyla temas içindeyse bu dediklerimi zaten fark eder. Fark ettiğinde de bir değişiklik, bir farklılık görüyorsa dediğim gibi hemen bir ruh sağlığı uzmanına başvurup ondan böyle böyle bir durum var, biz böyle böyle bir değişiklik gözlemledik, ne yapalım, nasıl hareket edelim gibi şey yapmamız gerek. Yani çocukla zaman paylaşmak, çocuğun davranışlarına dikkat etmek, çocuğu yine uygun bir lisanla her işte tanıdığı veya internetten olabilir, işte gerçek hayatta tanıdığı insanlar olabilir, neler yapılır, neler yapılmaz, onları çocuğa öğretmek çok önemli.
Evet. Gözlem çok önemli. Hocam çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu kıymetli bilgiler için, yayınımıza katıldığınız için.
Estağfurullah. Benim için bir zevkti. Umarım yararlı olmuştur. Bir ses verebilmişizdir. Bunlar çok önemli konular. Çünkü çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar için ne yapsak az.
Evet. İnşallah bu pandeminin bitmesiyle sizi stüdyoya alırız. Yüz yüze, böyle göz göze. İnşallah daha güzel sohbetlerimiz olur. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
Çok sağ olun. İyi programlar diliyorum.
Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız bizlerle birlikteydi. Çocuklarımızda teknoloji bağımlılığını konuştuk. Bu teknoloji bağımlılığını nasıl en aza indirgeyebiliriz? Onları bu bağımlılıktan nasıl kurtarabiliriz? Zararlarından minimum derecede nasıl tutabiliriz ve faydalarını artırabiliriz? Bu konuları konuştuk. Hayatın Sesleri devam ediyor.
Yok, istemem, baş gelecek içimde. Baharım ateşim, tutun ellerimden, yoksa biteceğim derin uykulara, yalnız gideceğim.
Sevgili dinleyicilerimiz, yayınımız Huzuru Hayat köşemizle devam ediyor. Efendim, şimdi telefon attığımızda Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız var. Aynur hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Mustafa Bey, çok teşekkür ederim.
Hayırlı günler diliyoruz. Hocam hayırlı olsun bu arada. Yaz Kur'an kursları 5 Temmuz'da başlıyor.
Allah'a çok şükür, nihayet çocuklarımızla camilerimiz tekrar şenlenecek, kurslarımız evet. Şenlenecek diye umut ediyoruz.
Evet, çocuklarımız Kur'an-ı Kerim'le buluşacak. Çok güzel bilgiler edinecekler inşallah camilerimizde. Onlar bizlerin neşe kaynağı, geleceğimizin evet. Umudu. Evet hocam. Evet, isterseniz sohbetimize şuradan başlayalım. Çocuklarımızın Kur'an'la münasebetine girmeden önce... Bir Müslümanın Kur'an'la bağı nasıl olmalı? Neler söylersiniz bu konuda?
İnsan beden ve ruhtan müteşekkil bir varlık. Yani hem bizim maddi hem de manevi yönümüz var. Sadece madde yönümüzle tatmin olabilmemiz, yeterli olabilmemiz mümkün değil. Sadece maddi olarak da ikisi bütünleştiği zaman biz insan oluyoruz. Maddi yönümüzün nasıl ki havaya, suya, diğer gıdalara, uykuya ihtiyacı varsa... Aynı şekilde bizim manevi varlığımızın da huzurlu bir şekilde sürdürebilmesi için o manevi gıdaya ihtiyacımız var. Bu manevi gıdanın en başta geleni de Kur'an-ı Kerim. İnsanın ruhu Kur'an-ı Kerim'le beslendiği sürece diri kalacak ve huzur bulacaktır. Mutmain olmak der, huzur bulmak der Kur'an-ı Kerim. Bizim Kur'an'ın, Kur'an'la beraberle manevi yönümüzü huzurlu kılmaya ihtiyacımız var. Kur'an insana gelmiş bir kitaptır, insan için gelmiş bir kitaptır. İnsana hayat vermek, onu diri tutmak için gelmiş bir kitaptır. Çünkü inanmayanları Kur'an-ı Kerim ölüler olarak nitelendirir. Kur'an'dan uzak olup onun manevi iklimini kabul etmeyenleri ölü olarak, yani bizim bildiğimizin dışında bir manevi ölülükten de bahseder. Evet. Kur'an-ı Kerim'de hem suya rahmet der, hem Kur'an-ı Kerim'in bir ismi rahmettir. Yani toprağın suya olan ihtiyacı neyse, insanın Kur'an'a, vahye olan ihtiyacı da aslında odur. Kur'an ödemiyle ilgili sadece onun ezberlenmesi değildir buradaki Müslümanın Kur'an'la olan ilişkisi, bağı. O ezberlemenin ya da öğrenmenin ötesinde onun manasını anlamak, bizden ne istiyor, Rabbimiz bizden ne istiyor acaba diyerek onun bizden istedikleriyle amel edebilmek, Rabbimizin rızasına uygun bir hayat sürmektir. Onun için bizler Kur'an okumaya Rabbimizle konuşmak deriz. Kulun Rabbi ile konuşmasıdır, evet. Kur'an'ı okumak, ama Kur'an'a uymak Rabbimizin rızasına kavuşmaktır. Evet. Yani ikisi birbirini tamamlar. Öncelikle okuduğumuz zaman Rabbimizle konuştuğumuz on, Rabbim benden ne istiyor acaba sorusunun cevabını ancak bu şekilde alabileceğimin bilincinde olmam gerekiyor. Ama bu ne için? Onun benden istediklerine uyarak Rabbimizin rızasına, en üstün makama ulaşmak olduğunu da bilmemiz gerekiyor.
Hocam içinde yaşadığımız buyurun, şu dünyanın o kadar sıkıntısı var ki bazen öyle bunalıyoruz ki kaçacak yer arıyoruz. Aslında Kur'an'a kaçsak hep birlikte. Hani evet. Allah buyuruyor ya, kalpler ancak Allah'ı anmakla mutmain olur.
Evet, elâde dedik.
Değil mi? O zaman rahatlayacağız aslında.
Evet, yani birçok insanın kafasındaki o hani deli sorular dediğimiz, ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, niçin yaratıldım gibi, bunlar hayati sorulardır, insanı insan yapan sorulardır. Bunların cevabını alacağımız yer de Kur'an'dır bizim için. Onun için ve bize Rabbimizin bir merhameti olarak bizi dünyaya gönderen Rabbimiz bizi dünyada yalnız bırakmamış. Peygamberiyle, kelamıyla, bizimle konuşarak bizi çaresiz bırakmadan istikamet üzere bir hayatı nasıl sürebileceğimizin yolunu da bize öğretmiştir.
Evet.
Ama tabii ki Kur'an'ı öğrenmek Kur'an sarayına girişin ilk kapısıdır deriz bizim. Biz asıl mühim olan o, hani kapıdan içeri girdikten sonra onun güzelliklerine şahit olabilmektir. O güzelliklere şahit olabilmek de İman, ibadet ve ahlak bütünlüğü içerisinde Rabbimizin bizden istediği hayata uygun bir kul olma gayretinde olmaktır.
İnşallah.
Onun için de işte okumak, okuduklarımızla amel etmek, düşünmek, Kur'an'ı tefekkür edebilmek, Kur'an'ı ve sünneti beraber hayatımıza bir ölçü haline getirmek bir Müslümanın hedefi olmalıdır.
Evet. Kıymetli hocam, çocuk sesleri, hele ki bu sesler camide cıvıl cıvıl olursa daha da bir hoş oluyor. İşte yaz ayındayız ve çocuklarımız cami ile Kur'an'la buluşacaklar. 5 Temmuz'da Kur'an kursları başlıyor. Hocam, çocuklarımızı Kur'an'ın manevi iklimiyle nasıl buluşturacağız?
Şimdi insan yaratıcımıza karşı kendimizden, çevremizden sorumluyuz. En çok da ailemizden ve evlatlarımızdan sorumluyuz aslında. Hani hep diyoruz ya, çocuklarımız bize Rabbimizin verdiği emanetlerdir. Kur'an da bize Rabbimizin verdiği emanettir. O ikisini, o iki güzelliği buluşturabilmek bir ebeveynin ya da hocalarımızın görevidir. Evlatlarımız bizlerimiz için göz aydınlığımızdır. Onları Kur'an'ın ikliminde buluşturmak, onun mesajlarını, helalini, haramını evlatlarımıza öğretmek bir anne babanın en büyük hedeflerinden, evladına karşı daha doğrusu en büyük görevlerinden birisidir. Bu emanete sahip çıkmak nasıl olacak? Kur'an ve sünnet rehberliğinde evlatlarımızı büyütmekle ancak mümkün olabilecek. Bizler çocuklarımıza, evlatlarımıza Allah'a kul olmayı, peygambere ümmet olmayın şuurunu kazandırmakla görevliyiz. Kur'an'ın ahlakıyla, peygamberin ahlakıyla vatanına, milletine, insanlığa nasıl faydalı nesiller yetiştirebiliriz? Bu bizim görevimizdir. Bunu öncelikle bunu dert edinebilmemiz lazım. Böyle bir hedefimiz, böyle bir görev olduğumuzun bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Ki Peygamber Efendimiz de zaten hiçbir anne baba çocuğuna güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır diyor.
Evet.
Buradaki güzel terbiye işte Kur'an ve sünnet terbiyesidir. Kur'an'a ve sünnete uygun bir hayat yaşama gayretini çocuklarımıza küçük yaştan itibaren o sevgiyi içlerinde o var olan tohum aslında var bu fıtratta var. O tohumun neşvi nema bulmasına bizim de yardımcı olmamız gerekiyor.
Evet, ağaç yaşken eğilir çünkü.
Evet, evet. O var, fıtratında var. Ağaç yaşken eğilir. Ne kadar erken yaparsan o kadar kolay ve bereketli oluyor.
Evet.
Bunu bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Onun için hani sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğreteninizdir diyor ya Efendimiz.
Evet.
Buradaki tabii ki öğretmek sadece lafzı öğretmek de değil. Kur'an'ın bilgisini verebilmektir. Kur'an'ın içindeki işte helaliyle, haramıyla, imanıyla, ibadetiyle, ahlakıyla çocuklarımıza onu öğretebilme gayretindedir. İşte bunun içinde müjdesini yine Peygamber Efendimiz Kur'an'ı öğretip öğrendiğiyle amel edenin diyor. Ebeveynini kıyamet gününde işte nurdan bir taç giydirileceğinden bahsediyor. Yani evladın salih olarak yetişmesinin anne babanın ahiretteki derecesine de nasıl bir faydası olduğunu bize Efendimiz bu şekilde müjdeliyor.
Kıymetli hocam, şöyle bir hadisi şerif hatırıma geldi. Efendimiz şöyle buyuruyor. Her çocuk İslam fıtratı üzerine doğar, anne babası onu Hristiyan, Mecusi ya da putperest yapar. Aslında burada anne babanın üzerindeki sorumluluğu ne kadar önemli olduğunu anlatıyor değil mi?
Evet, yani fıtrat hep bütün çocukların ya da her doğan çocuğun fıtratında Rabbini bulabilme, onunla beraber olma, iman edebilme potansiyel ve kabiliyetiyle doğar.
Hı hı.
Ama bunu ortaya çıkarmak işte eğitim ya da terbiye dediğimiz şey de budur. Çevrenin, aile, öncelikle ailenin tabii ki burada o çocuğun dönüşmesinde, eğitiminde %60-70 ailedir deniliyor. İşte sonra okul ve çevre tabii ki etkiler. İşte bu fıtratta olanı sağlıklı bir şekilde gelişmesine ne kadar yardımcı oluyoruz? Bizim anne baba olarak sorumluluğumuz burada. Kendimiz bilmiyorsak bile, işte bilmiyorsan da yine ayet-i kerimede bir bilene sor diyor ya, anne baba bu konuda yeterli olamayabilir. Hani kendisi bilse bile öğretebilecek derecede olmayabilir.
Evet.
Burada da işte bu işin ehli olanlardan yardım almamız gerekiyor.
Kıymetli hocam, şimdi gelelim yaz Kur'an kurslarına. Çocuklarımız Kur'an kursuna nasıl başlayacaklar, eğitimi nasıl alacaklar bu pandemi koşullarında, sağlıklarının kötü yönde etkilenmemesi için ne gibi önlemler alınacak, anlatır mısınız?
Epey bir süredir camilerimiz çocuk sesine hasret kaldı.
Evet.
İnşallah bu dönemde biz maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyarak sayıları ona göre, yani sağlıklı ortamda, hijyenik ortamda ve sayıda çocuklarımızla inşallah yaz kurslarında buluşmayı umuyoruz. Başvurularımız başladı, kayıtlarımız başladı. 5 Temmuz itibariyle de inşallah yurt içinde ve yurt dışında bütün kurslarımızda, bütün camilerimizde çocuklarımızın sesiyle tekrardan neşeleneceğiz. Farklı şeyler de var. Mesela 5-9 yaş yüz yüze olarak, 9-15 yaş yüz yüze ve çevrim içi, 15-22 yaşta çevrim içi olarak farklı gruplardaki öğrencilerimize hitap ediyoruz. Yani bizim yaz Kur'an kurslarımızda 5 yaşından 22 yaşındaki gencimize kadar inşallah camilerimizin, kurslarımızın kapıları bazen yüz yüze, bazen çevrim içi olarak çocuklarımız açık. Burada sadece Kur'an öğrenmeyecekler. Kur'an'la, ibadetle, işte Peygamber Efendimizin hayatıyla buluşup tanışacak çocukları bir fırsat mevsimi bu. İnşallah çocuklarımızın gönüllerinin, zihinlerinin Kur'an'ın nuruyla aydınlanmasına bir fırsat, bir öncülük olacağını umut ediyoruz.
İnşallah.
Çocuklarımız bize tertemiz emanet edildi. Bunların muhafazası, neslin muhafazası hepimizin, bütün toplumun sorumluluğunda. Çocuklarımızı işte bugünlerde işte cam ekranların esiri diyoruz ya, onları oradan alıp Kur'an'la tekrar buluşturmak, Kur'an ikliminde özgürlüklerine kavuşturmak inşallah hepimizin vazifesi. Bu bilinçle yaklaşıyoruz. Rabbimiz evlatlarımızı göz aydınlığı eylesin diye dua ediyoruz. Bunun için de öncelikle bizler, ebeveynler, işte toplumda hocalar, öğretmenler olarak elimizden geleni yerine getirmekle sorumlu olduğumuzun bilincinde olarak hareket etmemiz gerekiyor. Çocuklarımızı, velilerimiz hem camilerimizde hem kurslarımızda gidip kayıtlarını yaptırabilecekleri gibi internet ortamından da kayıtlarını yaptırabiliyorlar. Bu da bizim için bir kolaylık.
Çok güzel. Az önce belirli bir sayı olduğunu söylediniz. Bir camide en fazla kaç çocuk olabilecek?
Hocam, camiden daha çok sınıf sistemimiz var şimdi bizim.
Evet.
Sınıflar o hijyenik şartlara uygun olarak, mesela 10 ya da 15'i geçmeyecek şekilde, işte sosyal mesafeye uygun şekilde sınıflar oluşturulacak. Halkımız farkındadır. Bizim belki maske, mesafe ve temizlik şartlarına en uygun, en güzel uyduğumuz yerlerden birisi camilerimiz.
Hakikaten öyle.
Aynı şekilde inşallah kurslarımızla da çocuklarımız bize emanet, çünkü o emanet bilinciyle buna fazlasıyla hassasiyet gösterilecektir.
Eminim çocuklarımız da şu anda 5 Temmuz'u heyecanla bekliyor. Anne babalar da sabırsız. Bir an evvel çocuklarını kaydettirip Kur'an-ı Kerim öğrenmeye göndermek için onlar da heyecanla bekliyorlar.
İnşallah hocalarımız da eminim fazlasıyla aynı heyecanı taşıyorlardır.
Evet, inşallah. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Süremizin sonuna geldik. Faydalı bilgiler verdiniz. Sağ olunuz.
Ben teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.
Çok sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Allah'a emanet olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Huzuru Hayat köşemizde Ankara İl Müftü Yardımcısı Aynur Yaşar hocamız bizlerle birlikteydi. 5 Temmuz'da açılacak yaz Kur'an kurslarını konuştuk. Efendim, bugün de Hayatın Sesleri'nin sonuna geldik. Program yapımcımız Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Cihan Aktepe ve mikrofonda ben Mustafa Çamlıca. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hayatın Sesleri.